yüzlerce, hatta belki binlerce yıl üzerinden devam ettiğine dair de bir işaret. Yani gazhanenin kurulup Dolmabahçe'de buraya ilk elektriğin verilip ampullerin burada satılmaya başlaması Şişhane'nin bugünkü halini aslında işaret. Bütün elektrikçilerin ve aydınlatmacıların olması. Bunun gibi geçmişe dönük bir takım izler var. Bilhassa böyle kadim Galata gibi olan yerde bir şeyden bahsedebiliriz peki. Kapılar kapanıyor. Hatta geceleri kapatıyorlar bunlar. Çünkü güvenlik. Ve beş şehir var. Beş sur var. Yani peyderpey. Zaman içerisinde
bir takım bölgeler var.
Bölgelenmiş.
Tek şehir var.
Tek şehir var ama beş sur içi var. Zaman içerisinde. Esniyesinde. İlk parça sizin söylediğiniz Perşembe Pazarı'nda. Halice Bakanlığı. Kule dahi yok o esnada içeride.
Yüksek kule var, şöyle. Kule aslında, kule belki burası, biliyorsun burada, bu bölge hiç insan yok. Yani milattan takriben 500-600 sene önce. Ama Üsküdar'da hayat var.
Evet.
Üsküdar'daki Ispartalılar ve Atinalılar Bülbül Deresi'ni bir haliç gibi kullanıyorlar.
Liman mı?
Liman var çünkü orada. Çünkü biliyorsunuz o dönemlerde liman olan yer yaşıyor. Karadan hiçbir ulaşım yapamıyorsunuz. Karadan herhangi bir yerden bir yere mal götürmek çok tehlikeli. Gidiyor mal yani. Ortadan kayboluyor. Çünkü bunları kollayan insanlar var. Onun için her şey denizden. Bütün ulaşım denizden hallediliyor. Şimdi aslında bu konuda bu İncirlik kentinin çok önemli bilgisini de ben Erendiz Özbayoğlu'ndan aldım. Erendiz Özbayoğlu Latin dilleri profesörüdür. Türkiye'deki işte İstanbul Üniversitesi'ndeki hala devam ediyor değil mi? Erendiz Latin fakültesi. Fakülte mi, bölüm mü?
Yani,
Latince veya Grekçe bilinmesi gereken bir dil. Yani bir arkeolog ya bir mimar dil bilmiyorsa zaten pek fazla kalemini oynatamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yahut bir şair, yahut bir edebiyatçı. Çünkü burası çok kozmopolit bir kent yani. Dünyanın hemen hemen en önemli...
Buranın dili Latin gibi.
Evet.
Eski Yunanca.
Eski Yunanca. Sonra
Roma İmparatorluğu geldiğinde tabii ki yönetim Latince'ye
geçiyor. Bravo. Latince kolay anlaşılır bir dil değil.
Roma İmparatorluğu'nun
İmparatorluğun da işine giriyor tabii. Biraz. Efendim?
Roma İmparatorluğu'nun başkenti oluyor ya.
Evet, evet. Burada tabii çok önemli bir kültür değişikliği de var. Biliyorsunuz biz Greklerden bahsettiğimiz vakit çok tanrılı bir toplumdan bahsediyoruz. Yani hiç kimse kavga etmiyor çünkü herkesin bir tanrısı var. Şimdi şu andaki gibi değil. Şu anda tek tanrı var. Millet paylaşamıyor onları herhalde. Bir tarafından Hristiyanlar çıkıyor, bir taraftan İslam çıkıyor falan ortada kalıyor aslında tanrı. Bu Greklerin tanrıları imparatorlukla bitiyor. Çünkü imparator diyor ki ben tekim diyor. Tek tanrı olacak. Onun için Grekler üzerinde muazzam bir baskı var. İşte Bizans İmparatorluğu'nun nitekim Latinlerden sonra ortaya çıkması da o yüzden oluyor. Tekrardan aslında canlanıyorlar. Cenevizlerle diyalog kuruyorlar. Ve Cenevizler aslında biliyorsunuz buradaki hakimiyetini Grekler sayesinde sağlıyor. Böyle bir ayak başlıyor yani. Bu Grekler ve Cenevizlerin bulunduğu bölge daha çok aslında eğer Grek Katolikseniz bu bölgede yaşıyorsunuz. Grek Ortodoksanız öbür tarafta yani Yarımada'da yaşıyorsunuz. Orada çünkü daha çok Doğu dinlerini seçmiş olan insanlar yaşıyor. Müslümanlar yaşıyor, Ortodokslar yaşıyor vesaire. Gregorianlar yaşıyor. Böyle de bir hayat var. Esasında yani şehrin doğduğu günlerde karşıda hiçbir hayat yok. Yarımada bomboş. Çünkü su çok az orada. Su biliyorsunuz meşhur tıp profesörlerinden ismini tam hatırlayamadım ama çok güzel kitapları vardı aslında İstanbul'daki su projeleriyle ilgili. Onun ismi neydi? Çok da yakın tanıdığım bir kişi fakat ismini hatırlayamadım şimdi. Neyse önemli değil. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde kitapları basıldı bu arkadaşım. Tabii şu anda kendisi vefat etti ama bütün bu tarihi yarımada dediğimiz yani esasında yarımadanın nasıl sulandırıldığını yani bütün o yeraltı sarnıçlarının nerelerde olduğunu, o yeraltı sarnıçlarının nasıl suların getirildiğini. Kemal neydi? Hatırlıyor musun şeyin adı?
Uğur Batıoğlu.
He?
Uğur Batı yok.
Yok yok.
Haluk.
O da değil. Ya. Yani.
Biz Ahmet Kabakoğlu var.
Ya şey kardeşim. Öyle mi? Açın yolları.
Bozdağın kemeri. Bozdağın kemeri.
Valentin kemeri.
He, su getiriyor işte.
Tabii 270 kilometreden buraya su getiriyor. Istrancalardan getiriyorlar. Su çünkü biliyorsunuz şehrin altındaki depolarda, sanmışlarda stoklanıyor. Oradan çeşmelere veriliyor. Tabii önemli yerlerin bir aile içindeki
Kazım Çeçen.
Hamamları ve suları. Bravo. Ya iyi ki söyledim. Kazım Çeçen de çok sevdiğim bir insandı. Fakat ismini hatırlamadım.
Galata'ya su geç.
Kazım Çeçen'in kitaplarını tavsiye ederim arkadaşlar. İstanbul'daki...
Yani geç vakitte geliyor. Galata'ya su geç vakitte geliyor.
Kim?
Su.
Galata'nın her tarafı su zaten ya.
Ama başta yukarıya su çıkmıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden mesela Müslümanlar da ilk geldikleri daha aşağıda yaşıyorlar. Galata'nın merkezinde su sorunu var.
İşte söylüyorum ben. Galata'nın her tarafı, hatta Galata'nın bir bölgesi, önemli bir bölgesi, Dolapdere'nin ağzıdır bu. Oraya kutsal su diyorlar. Yani suyu çok iyi kullanıyorlar. Onun için kutsal, yani bir tanrısal görev veriyorlar suya. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biliyorsunuz Haliç tatlı su.
Ama su yukarıya çıkıyor, sorun o. Yani
ben çıkıyor. Galata'da restorasyon yaptım. Benim yaptığım aslında yerlerde hemen hemen hepsinde bir kuyu vardı. Hatta Felek Apartmanı falan aslında yukarıdaki veya yukarı şehirdedir yani. Zaten bir aşağı şehri var, bir de yukarı şehri var. Bu yukarı şehirde biz 7 metrede buz gibi tertemiz su buluyorduk ya. Kuyu vardı, kuyu. Herkesin bir kuyusu var arkadaşlar. Sudan bol bir şey yok yani. Ya ki bu söylediğim aslında 19. yüzyıl. Daha önceleri buz seviyesi daha da yüksekti herhalde. Değil mi?
Zaten şeyden önce, imardan önce, 19. yüzyıldan önce yani Galata varken buralar bahçe ve bağ olarak geçiyor.
Tabii ya.
Dolayısıyla şimdiki Mevlivihane'nin olduğu yer, Galatasaray Lisesi'nin olduğu yer. Hatta benim çalıştığım bir alt sokakta birkaç yerde, bizde inşaatlarda çok fazla şey bulduk. Bir de Ahmet Mithat da zaten bazı romanlarında alttaki büyük kanallardan bahseder. Çocukların girip kaybolduğu başka bir yerden bulunduğu. Ama dediğiniz şöyle, bence doğru. Yukarıya, yani Taksim, yani şeyden sonra 60 metre Kod Parkı, kule ile şeyin arasında hissedilmez ama Taksim'le
Taksim'de
rakım farkı o kadar.
15 metre fark.
Dolayısıyla orası için ama malum Taksim suyu benzeri şeyler oradan galiba. Yani, bu tarafta var.
Aslında var. Bizim söylediğimiz Cem çok net ve açıklıkla söyledi. Kuyular çok önemli. Kuyu suları aslında bugünkü gibi böyle korkulan bir şey değil. Kuyu suları temiz sular çünkü aslında böyle çok kirli bir kanalizasyon yok ki. Bugün kanalizasyonlarında akıtılan tamamen zehir akıtıyoruz ya. Her taraf deterjan yağı işte aslında asitli bir takım işte bir lavabo açma diye bir malzeme var. Tamamen kesildi. Yani onu atan adam düşünmüyor ya, o su denize gidiyor. Denizde de balıklar aslında, onlar ne yaşayacaklar mı yaşamayacaklar mı? Yani kuyular aslında, ben çok iyi hatırlıyorum, kuyular aslında bizim Beşiktaş'ta ben şeyde hakaretlerde olduğum için orada her hakaretteki her evin bir tane de kuyusu vardı. Kuyu aynı zamanda buzdolabı gibi de çalışırdı, biliyor musun? Bizim bir tane kafesimiz vardı böyle. İşte oraya aslında yağdı, peynirdi, bozulabilecek ne varsa aslında konulur. O kafes aslında kuyuya indirilir. Kuyunun soğukluğuyla aslında yaz kış biz aslında kullanırdık bunu. Yani. Kuyular çok önemliydi. Şu anda kuyular aslında pek güvenilir değil. Öyle söylüyorlar yani. Ben de kabul ediyorum. Erenciz aslında 15. yüzyılla ilgili Osmanlı buraya aldıktan sonra 1. François buraya çok önemli bir kişi oluyor. Petrus Kilos diye, ya Fransız'ı Pierre Gilles olan bir bilim insanı da oluyor. O Pierre Gilles'in kitabını tercüme etti. Erenciz o kitap hakkında biraz bilgi versene. Tercüme ettin o kitabı. Hatta İngilizcesini beğenmedi. Onu kenara koydu. Direkt olarak Latince'den aldı, Türkçe'ye tercüme etti. Çünkü İngilizcesinde bazı muğlak bulduğu noktalar vardı. Değil mi? Yani bu anıt bir kitaptır bu şey. Petrus Kilos'un ya işte Pierre Gilles dedikleri adamın. Bu Rönesans biliyorsunuz Fransa'da doğuyor. Osmanlı pek Rönesans'ın içine girmek istemiyor. Giremiyor daha doğrusu. Fakat Osmanlı 1453'ten hemen hemen 50-60 sene önce bunun farkına varmış olan çok miktarda Grek bilim adamı bütün bilgileri toplayıp doğru yolu Floransa'ya gidiyorlar. Floransa'da o kitaplar tercüme ediliyor. Değil mi?
Evet.
Ve o günün İtalyancasıyla yayınlanmaya başlıyor. O Floransa'nın aslında Rönesans'ı doğurmasında İstanbullu bilim insanlarının yahut işte İonyalı bilim insanlarının bir pay, şeyi vardı, payı vardı. Osmanlı keşke aslında Rönesans'a girebilseydi.
İsmi bile. İstanbul'un adı nereden geliyor?
Estanpolin işte.
Estanpolin.
Evet. Grekçe'de.
Şehir. Polis şehir demek ya.
Evet.
O dönemde kimiş olsam Anadolu'da, orada, burada. Nereye gidiyorsun? Estanpolin şehir. Şehir demek zamanında burası.
Benim annem bile aslında.
Estanpolin.
Bakırköy'e giderken köy derdi. Samatya'ya giderken şehir derdi. Yani bizim akrabalarımız Samatyalıydı.
Evet, İstanbul zaten İstanbul'a geçmek.
Surun dışındaki her yer köydür arkadaş.
İstanbul, su içi, tarihi yarımada İstanbul.
Aynen.
Dolayısıyla burası o yüzden Ferah, Galata.
Ama orayı yapan da burası işte.
Evet. Yani.
Buradan bütün şeyini alıyor. Nemasını alıyor.
Peki, bu şeyi haritaya dönersen.
Şimdi haritaya basalım aslında. Haritadan önce yalnız Ernest Mamburi'nin
bu şeyde var bu arada merak edenler için. Hani Salt'ın arşivinde var. Daha net olarak görmek isterseniz orada var. Bu biraz kuru.
Fakat ben bir ufak bilgi vermek istiyorum. Şöyle, bu harita 1945 tarihli bir harita. Ama 1924